Ayrım 29. Paul Robson, Otobiyografi. Sayfa 314. Son söz. Çocuklarımız, bizim dünyamız. Basının üzerinde duran lambanın ışığında zamanımızın en harika şeylerinden birine bakıyorum. Gelecek için bir ümit, verilen sözler. Gazete sayfasındaki genç kahramanlarımıza, Little Rock'ın çocuklarına, yüzleri ışıl ışıl ve bir o kadar ciddi. İsimleri şöyle: Elizabeth Eckford, Carlotta Walls, Minnie Jean Brown, Gloria Ray, Taylin Mothershed, Melba Patillo, Jefferson Thomas, Terence Roberts ve Ernest Green. Bizlere cesaret ve onurun eşsiz destanını armağan etmiş olan güneydeki tüm zenci çocukların isimleri onlara ilave edilebilir. Onların okula gidebilmek için Jim Crow'un engelleri arasından geçerken adımlarının çıkardığı sesler, Joshua ile yürüyenlerin çıkardıkları sesler gibi gök gürültüsünü andırıyordu. Onların adımlarının şiddetinden tüm dünya sarsılıyordu. Little Rock'ın sevgili çocukları, sizler anne babalarınızla birlikte içinde bulunduğunuz topluluktaki tüm zenci halkın yüreklerini ayağa kaldırdınız. Tam bağımsızlığın bizim olacağına olan inancımızı yenilediniz. Sizler halkımızın gururu ve onurusunuz. Benim kalbim sizin sıcaklığınızla dolu ve duygularımı bir şarkıda söylüyorum. Bu sevgi dolu bir şarkı. Sizlerin ve tüm gençlerimizin tam anlamıyla çiçekler gibi açmanıza izin verilmedikçe ve yeteneklerinizi ulusumuzun yaşamında en üst seviyelere çıkarmanız engellendikçe ülkemiz asla gerçek anlamda büyük ve güzel olmayacaktır. Sizler bizim çocuklarımızsınız ama şunu da bilmelisiniz ki tüm dünya halkları da sizi sahipleniyor. Sizin yüzlerinizi, sizden nefret edenlerin de yüzlerini gördüler ve onlar da sizin tarafınızdalar. Her yerde, herkes, anne babanın çocuklarında görmek istediği nitelikleri sizlerde görüyor. Onların en iyi dilekleri, yani tüm iyi insanların çocukları olan aşkı sizinle beraber. Evet, Amerika. Bunlar aynı zamanda senin de çocukların ve onlarla gurur duymalısın. Little Rock'ın çocukları Amerikan rüyasına, Jefferson ve Lincoln'un, Emerson ve Twain'in ruhuna yepyeni bir hayat verdi. Bu çocuklar sadece benim halkımın umudu ve geleceği olduğu için bağırlara basılmamalı. Onların yanı başında Amerikan demokrasisinin geleceği duruyor. Oturduğum koltuktan dışarı bakıyorum. Odamın yüksek pencerelerinden Harlem üzerindeki gökyüzünü ve zamanımızın bir başka eşsiz olayını daha görüyorum. Yukarıdaki yıldızlar dünya ananın iki yeni çocuğuna şaşkınlık içinde bakıp parıldıyorlar. Ay onların arasında mutlulukla dolaşıyor. Çok yükseklerde uyduların hızlı turlar attığını biliyorum ve gülümsüyorum. Uydular tüm dünyanın görmesi için gerçeklik yolunda yürüyorlar. İnsanın ulaşamayacağı bir yükseklik yoktur ve ben Sovyetler Birliği halklarını, dostlarımı düşünüyorum. Onların beyinleri ve elleri dünya ile sınırlı insanlığa sonsuz sınırları açan bu mucizeyi gerçekleştirdi. İlk tekerlek icat edildiğinde, ilk kitap basıldığında bu yeni buluşlarda bir çeşit tehdit ve gözdağı arayanlar çıktı. Bugün ülkemizde de bu uyduların ülkemiz için tehlike arz ettiğini söyleyen felaket kahinleri var. Ve bu çok saçma. Bu tüm insanlığın bir zaferidir. Hepimiz için daha iyi bir yaşamın aracı olan bilim ve teknolojinin büyük bir atılımıdır. Hiç şüphesiz ki bu uyduların sinyallerinde kendilerine göre mesajlar algılayan savaş yanlısı devlet adamları ve generaller var. Onlar mesajı şöyle alıyor: Küçük adam, sen en iyi olan savaşımın için yaptığın o planları unut. Eğer bu şekliyle algılıyorlarsa ne kadar güzel. Akıllı insanlar ve aptallar aynı şekilde doğudan yeni bir barış yıldızının doğduğunu görüyorlar demektir. Sputnik bize savaşın düşünülemeyecek bir şey olduğunu ve dünyadaki ulusların barış içinde beraberce yaşamanın yolunu bulmaları gerektiğini söylüyor. Özellikle de dost olmaları tüm dünya için barışın garantisi olacak olan Sovyetler Birliği'nin ve Birleşik Devletler'in. Masamın üzerindeki gazeteler zamanımızın bu olaylarını görüp düşüncelerini belirten halkımın yazılarıyla dolu. Zamanımızın olayları, yani Little Rock ve Little Moon. Editörler yazdıkları yazılarda ve makalelerde gördükleri ve hissettikleri tehlikeyi işaret ediyorlar. Düşman ırkçılıktır. Bu düşmanı insanlığın gelişmesinin önünde bir engel olarak görüyor ve damgalıyorlar. Diyorlar ki Sputnik her ırktan halkın bulunduğu bir okul sistemi içinde üretilmiştir. Yine diyorlar ki zenci çocuklarını eşit eğitim konusunda engelleyen Jim Crow eylemleri bilimsel gelişmenin yeni doruklarına doğru giden Amerika'nın önünde tam bir engeldir. Öyleyse merhaba sana küçük Sputnik. Halkımın senden aldığı mesajlar için milyonlarca kez teşekkürler. Ben bunun bize çok yararlı olacağından eminim. Evet, barış. En önemli şey bu. Ve barışın garanti edildiği bir ortamda her ulus, her ırk da çiçekler açacaktır. Şu kısa bir süre sonra bu küçük ışığın aydınlattığı yolda seyahat eden insan, dünya anaya bakıp Shakespeare'in ülkesi için söylediği şu sözü dünyaya büyük bir aşk ve gururla söyleyecektir. İnsanların mutlu anası, küçük dünya. Günümüzün büyük Amerikalı şairi Şilili Pablo Neruda'yı düşünüyorum. Büyük şair, Demiryolu Makasçısı Uyansın adlı epik şiirinin son satırlarını adeta benim için söylüyor. Tüm dünyayı düşünelim ve masaya aşkla yumruğumuzu vuralım. Tekrar istemiyorum kanı, ekmeğe, fasulyeye, müziğe bulaşsın. Benimle gelmesini isterim madencinin, küçük kızın, avukatın, denizcinin, oyuncak bebekçinin, bir filme gidip sonra en kırmızı şarabı içmek için. Ben buraya şarkı söylemeye geldim. Senin de benimle beraber söylemen için. A. Kardeşim Paul. Yazan Papaz Benjamin C. Robson. Ailece akşam yemeğini yemiştik. Boğucu ve sıcak bir gündü. Hepimiz oturma odasında gevşemiş vaziyette oturuyorduk ki aniden Bill birkaç nota mırıldanmamızı önerdi. İstek üzerine Bill, Paul ve ben söylemeye başladık. Down by the Old Mill Stream gecenin ilk şarkısıydı. Bu şarkıdan sonra sırayla repertuarımıza girdik. Turkey in the Straw'dan Silent Night'a kadar her şarkıya değindik. Sadece aile gruplarının kullandığı minör tonlarda geziniyorduk. Paul çocuksu bir sesle söylüyordu. Aslında hepimiz öyle söylüyorduk. Tüm bu uyumsuzluk içinde Bill'in bağırışını duyduk. Bir dakika, Paul, o notayı bir kez daha al. Paul tekrar okudu. Paul, sen şarkı söyleyebilirsin dedi Bill. Benimle alay etme oğlum. Maalesef benim müzik eğitimim ihmal edildi dedi Bill. Ancak Paul, iyi müzik iyi tınlar, tıpkı güzel yemeğin güzel tat verdiği gibi. Sen şarkı söyleyebilirsin ama hata yapmama konusunda emin olmak için bu akşam eve döndüğümüzde Annie Laurie'yi söylemeni istiyorum. Eğer beni tatmin edersen Robson ailesi ilk müzik diplomasını vermiş olur. Bir beyzbol maçı için ara verdik. Her güzel günün sonunda yapılacak en mükemmel şeydir. Eve döndükten sonra gece hazırlığımız başladı. Söylemesi garip ama hemen hemen her gecemiz evde geçerdi. Bill akşamki isteğini tekrarladı. Mükemmel bir hafızası vardı. Hiçbir şeyi unutmazdı. Onu rahatlatmak için Paul'un tatmin edici olması gerekiyordu. Paul şarkısını söylerken Bill dikkatle dinliyordu. Şarkı bittiğinde şöyle dedi. Paul, sen şarkı söyleyebilirsin. Tabii Paul bunun bir şaka olduğunu sandı. Ben de. Bize göre şarkı söylemek Robson ailesinin en sonda gelen yeteneğiydi. Bu yeteneği babamız kendine saklamıştı. Yıllardır böyle düşünüyorduk. Paul'un şarkı söylemesine gelince, Bill'in ısrarında doğruluk payı olabileceği konusunda birçok koşul Paul'u ikna olmaya zorluyordu. Kilisedeki koroya yardımcı olma konusunda daha fazla özen göstermeye başladı. Sayısız gösteri yapıyorlardı ve kilisenin kurallarına göre her çocuk bir şeyler yapmalıydı. Paul dışındakiler ezber okuma ve kompozisyon dışında başka bir alana yönelmedik. Farklı olarak Paul şarkı söylemeye zorlandı. Buradan lisedeki müzik kulübüne kadar geçen sürenin sonunda şarkı söyleyebileceği konusunda kısmen ikna oldu. Hala da konser çalışmalarına yönelmek pek akıllıca bir düşünce değildi diyebilirim. Ancak bugün şarkı söyleme adına ne yapıyorsa her şey o Temmuz akşamında başladı. Bill, Paul ve benim aramda. O olay olmasaydı herhangi bir şarkı söyleyen grubun yanından geçebilir miydi acaba? Hep merak ederim. Bill bugün mezarında son uykusunu uyuyor. Doktorluk mesleğine yönelik gerçekleşmemiş arzularını kalbinde taşıyor. Ancak bu konuyu düşündükçe onun bildiğinden daha iyisini yaptığı sonucuna varıyorum. Benim ilacım Paul. Onun ruhundan çıkan müzik birçok hastalığımı iyi etmiştir. Bill, pratisyen hekimken esrarengiz bir görüşle bu teşhisi koymuş ve bu tedavi yöntemini önermişti. Annem bize çok şey verdi. O tüm gücünü maneviyata yöneltmiş bu eğitim krallığında bir kraliçeydi. Babam kadar vaaz yazmıştır. Bunlara bugün baktığımda onun bunları nasıl yazdığını merak ediyorum. bu düşünce ve duygudan oluşan mücevherleri nasıl yarattı diye düşünüyorum. O bize manevi arzularla dolu bir Kuvey Kurkan'ı verdi. Bu Marion, Paul ve bende daha belirgin görünüyordu. Ben bu durumu şuna bağlıyorum. Gözlerinin rahatsızlığından dolayı görme zorluğu çekiyordu ve bir araya geldiğimizde her zaman olduğu gibi bizde var olanları yüzeye çıkarmak için elinden geldiğince içimizin derinliklerine girmeye çalışıyordu. Paul'u anlayabilmek için bunları bilmek gerekiyor. O içindeki gizli ilhamlardan yararlanarak adımlarını atar. Bunu ona deneyimler öğretti. Kendi bildiği yolda gittiğinde asla başarısızlığa uğramaz, düş kırıklığı yaşamaz ve şaşkınlığa düşmez. Bu şekilde mükemmel bir rahatlığa sahip. Bir anda her şeyi hisseder, normal bir akla gelecek her soruyu sorar ve cevabını bulsun bulmasın o bildiği yolda gider. Çok küçük yaşlarda papaz olmaya karar verdi. Ancak babamızın ölümü ve düşleri paramparça eden savaş onu şu anda kulaç atmakta olduğu derinliklere çekti. Onun papazlık yapmadığını gündeme getirmeye kim cesaret edebilir? Onun şarkı söylemesi ve tiyatro yapması sadece geçimini temin etmek için. O, omuzları üzerinde aşağılanmış, baskıya uğramış ve ihmal edilmiş bir halkın çarmıhını taşıyor. O, yaşadığı yılların hep ağırlığını şarkılarında seslendiriyor ve babasının anılarını canlandırıyor. Onun underground demiryolu ile kan ve gözyaşı içinde özgürlük kürsüsüne kaçışını, ancak o kürsüde bildiklerinin iyi haber olduğunu söyleyebilirdi. Paul'ü Witness'i söylerken duydunuz mu hiç? O şarkıyı söylerken kendi kişiliğinde katarak babasını canlandırıyor. Sonra Tanrı için söylüyor. Dini inançlarına bağlı olmasa bile kilisede bulunduğunda kime ait olduğunu bilir ve inanır. Bu noktada onun şarkı söyleme ve aktörlük yapmasının odak noktası yatmaktadır. Irkını yüzyıllardır mahkum eden engelleri onun kendine ait görüşleri kırıyor. O biliyor ki Afrika kökenli milyonlarca insanın arasında gizli bulunan başka yetenekler de var. Eğer talih onlara bir şans verse, onlar da insanlığın gelişmesine çok sağlıklı katkılarda bulunacaklardır. İşte tam burada onun haklılığı ortaya çıkıyor. O, ön yargının ne kadar kör ve mantıksız olduğunu görüyor. Hangi şekilde olursa olsun, ister ulusal ister uluslararası konularda olsun, ön yargının her köşe başını, hatta dünyayı pençesine aldığını, içimizdeki en güzel ve en iyi şeyleri boğmaya çalıştığını görüyor. Mesleğini yüceltmeye çalışan bir amele, Paul'ü olguların yasalarına katı bir şekilde boyun eğen ve var olana karşı çıkmayı reddeden bir bilim adamından daha çok heyecanlandırır. Ufkunun sınırlarını aşan ve bu sınırı anlamlı bir şekilde geliştiren bir kişilik Paul'ün her zaman dikkatini çeker. Bu ister alanında ulaşılmaz olan Bert Williams olsun, isterse de ölümsüzlerle beraber çok yükseklerde yürüyen Chaliapin olsun. B. Morehouse Koleji Başkanı Dr. Benjamin E. Mason, Mr. Robson'a Beşeri İlimler Doktorası Şeref Payesi verildiği ödül töreninde yaptığı konuşmadan alınan bir pasaj. Siz, belki de herkesten daha fazla, zenci müziğinin dünya çapında birinci sınıf bir sanat olmasını sağladınız. Hollywood ve Broadway'in zencilere bolca layık gördüğü tipik ucuz gösterilere karşın Otello'daki rolünüzle zencilerin büyük ve güçlü yorumlar yapabileceğini tüm dünyaya ve zenci ırkına kanıtlayarak büyük bir hizmet yaptınız. Dünyada ezilen halkların üretimi olan halk şarkılarına değer verip popüler hale getirme cesaretini gösterdiniz. Bu şarkılar konusunda bir göreviniz olduğunu ve bu görevde köklü ve kalıcı olduğunuzu kanıtladınız. Şarkılarınızda sıradan insanın mücadelesini sürdürdünüz. İster zenci ilahileri, Kanada veya Fransa halkı şarkıları, Meksikalı işçilerin şarkıları veya zulümden kurtulmayı özlemiş Yahudi şarkıları olsun. İsterse Rus askerinin cesur şarkıları veya bombardıman altındaki Madrid'in şarkıları ya da Çin ve Londra'nın kahramanlığını tasvir eden şarkılarında olsun. Mr. Robson, siz insanlığın ızdırabını kişiliğinizde somutlaştırıyorsunuz. Sizin şarkı söylemeniz bir sadakat bildirgesidir. Sanki Tanrı seni sıradan insanın arzularını şarkılarında savunması için bu dünyaya göndermiş. Sen gerçek bir halk sanatçısısın. Özgürlük arayışında evrensel olduğunu ve halkın her yerde aynı halk olduğunu ortaya koymakla, ezilen ve baskı altında bulunan tüm dünya halkları arasında ortak bir bağ ortaya koyuyorsun. Muhtemeldir ki bu nesil içinde senin gibi bir halk şarkıcısı yok ve de olmayacak. Gerek kralların yolunda yürüsünler, gerekse de köylülerin daha mütevazi patikalarında yürüsünler, sen tüm bu insanların kalplerine uzanan bir yeteneğe sahipsin. sinema, tiyatro ve şarkılarda binlercesinin kalbine heyecan doldurdun. Her ülkede ezilen milyonlarca kişinin kalbini ısıttın ve umut verdin. Üniversiteyi var eden ve var edecek olan şeyleri kişiliğinde, dürüstlüğünde ve ideallerinde taşıyorsun. Bu nedenle tüm engellemelere karşın özgürlüğün temiz havasını soluyan ve zenci ırkının tüm umut ve arzularını somut olarak taşıyan birisinin önderliğine onay damgasını vuran dünyadaki ilk zenci üniversitesi olmaktan mutluluk duyuyoruz. C. Halk müziğinin evrensel kişisi, yazarın teknik görüşleri. Son yıllarda zorunlu olarak hareketsiz bırakıldığım profesyonel yaşam döneminde çeşitli halk müziklerinin orijinallerini ve karşılıklı etkileşimlerini araştırmanın muazzam keyfini yaşadım. Bazı ilginç ve iddialı görüşlere ulaştım. Bunları dünyaca ünlü birçok müzikolog da destekledi. Bu da benim ve Lawrence Brown'un dünya halk müziğine olan ilgi ve alakamızı hem onayladı hem de açıklayıcı bir nokta oldu. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan halkların müziğinin orijinini sürekli olarak araştırmanın ve bunun üzerinde çalışmanın sonucunda şu açığa çıktı ki, evrensel bir pentatonik, 5 tonlu ölçü üzerine yükselen bir dünya halk müziği yapısı, evrensel bir yapı vardır. İnsanlığın evrenselliğine inandığım için tüm halkların birbirleriyle temel ilişkilerindeki evrensellik, evrensel bir dünya halk müziği yapısı beni cezbetti ve onun büyülü yollarında koştum. Halkım, Amerika'nın zenci halkı, Afrika ve Amerika'da pentatonik ölçüyü ve pentatonik melodileri yükseklere çıkardı. Tabii ki Lawrence Brown beni Mussorgsky'nin Rus beşlerinden müziği ile, Dvorak ve Janacek'in müziği ile, eski İbrani şarkılarıyla, İrlanda ve İskoçya'nın eski melodileriyle, flamenko müziği ve İspanya'nın fayası ile, Ermenistan, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Polonya'nın müziği ile, özellikle de Kodály ve Bartók ile, çağdaş Sovyet bestecilerinin müziği ile, eski Afrika müziği ile, S. Coleridge Taylor'la, Etiyopya müziği ile, Afrika ritim ve melodilerinden doğan Brezilya ve Karayip müziği ile, Kuzey ve Güney Amerika'nın yerli halklarının müziği ile tanıştırdı. Çin, Orta Asya, Moğolistan, Endonezya, Vietnam ve Hindistan müziğine ben kendim ulaştım. Ve her zaman pentatonik kulaklarım ile temel 5 ton ölçüye olan ilgim gittikçe büyüdü. Bu bağlamda G. Rosamund Johnson'ın Afrika ve Afro-Amerikan müziği üzerindeki yorumları müthiş ilginç. Kitabı Rolling Along in Song'da, Viking Press, New York 1937, şöyle yazıyor. Zenci duraksadı, bir süre düşündü ve sonra sevgi dolu şekilde bançosunu duvara astı ve piyanonun siyah tuşlarına basitçe vurarak yeni tip bir ritmin esin kaynağını yakaladı. Doğal içgüdüsü onu pentatonik ölçüye götürdü. Siyah tuşlarda dolaşarak 5 ton formülünü kolayca buldu ki bu da Afrika müziğinin ayırt edici karakteridir. Yine bu bağlamda son derece ilginç ve aydınlatıcı bir örnekte Marion Bower'ın 20th Century Music adlı kitabında G.P. Putnam's Sons, New York and London, pentatonik üzerine yaptığı yorumlardır. Piyanonun siyah tuşlarını çalarak elde edilen pentatonik şüphesiz evrensel bir ölçüdür. Hiç kimseye, hiçbir ulus ve ırka ait değildir. Ancak insan bilincinin evriminde bir aşamayı gösterir. Çinliler ve Japonlar yüzyıllarca bu ölçüye sarıldılar. Bu ölçü birçok tipik İskoç ve İrlanda halk şarkıları aracılığı ile bize de yabancı değil. Pentatoniğin izleri Amerikan yerlilerinin ve Eskimoların müziğinde bulunabildiği gibi Afrika müziğinde de var. Çok ilginçtir ki son yıllarda birçok batılı kompozitör eski pentatonik ölçülü halk müziğine dönüş yaptı. Bu zenginlik kaynağında yeni esinler buldular ve birçok yeni kompozisyonlarını bunun üzerine inşa ettiler. Tıpkı Bach'ın birçok eserini eski ölçü halk koralleri üzerine yapması gibi. Bu kompozitörler pentatonik ölçülü melodilerde bir zenginlik buldular çünkü. Joseph Yasser'in sonuç olarak ortaya koyduğu gibi Çin'de, Afrika'da, Endonezya'da vesaire uzun yıllar var olan ve geliştirilen bir de pentatonik armoni vardır. Bu 1500'lü yıllara değin Avrupa'da da vardı. Bu demektir ki Avrupa'da 1700'den sonra klasik müzikte genel olarak kullanılan diatonik veya 7 ton sistemi ile beraber var olan ve başı çeken bir pentatonik sistem vardır. Ancak bu pentatonik sistem halk müziğinde her zaman devam etti. Sevgili dostum ve iş arkadaşım Lawrence Brown bu zenginliğin üzerinde durdu ve halk müziğimizden birçok güzel düzenlemeler yaptı. Kodály ve Bartók'un işaret ettiği ve sonuç olarak ortaya koyduğu gibi onların armonileri pentatonik ölçü melodilerin içinde saklı bulunan mantıktan çıkmıştır. Musical Form adlı kitabında Harvard University Press 1951 Hugo Leichtentritt Bartók için şunları söylüyor. Modern kompozitörler arasında Béla Bartók herkesten daha fazla olağan dışı ölçüleri ve tuhaf armonik etkileri onlardan almış ve kullanmıştır. Piyano için Allegro Barbaros'unda Do majör ve Fa diyez minör majörden oluşan bir ölçü kullanmıştır ve aynı ölçüye ilaveten 5. dereceden yüksek Sol majör ve Do diyez minör majör ölçüsünü kullanmıştır. Burada 9 hatta bazen 10 ton ölçü görülmektedir. Çocuklar için yazdığı Mikrokozmos bölüm 2'de 2 majör penta akort adlı eserinde kesinlikle Do ve Fa diyezlerde Barok'un kendisi gerçek ipuçları vermiştir. Böylece ölçüye bir çeşit doğal halk şarkısı ikili tonalitesi sağlayan iki zıt pentatonik ölçü olarak bakılabilir. Bu Bartók'un eserine çok ileri ve modern bir armonik duygu veriyor. Modal ve pentatonik melodileri erken yaşlarda öğrenen çocuklara piyanonun iki pentatonik ölçüden veya iki halk şarkısından her ölçüde ortak olan iki yardımcı tonuyla beraber oluştuğu öğretilseydi, onların öğrenme süreleri kısalır, omuzlarındaki çalışma yükü azalırdı. Her pentatonik kendi içinde bir halk namesidir. Bu müzik dili çocukların konuşma dili gibi onların bir parçası olduğundan bu iki pentatonikle ve bunların karşılıklı etkileşimleriyle, özellikle de üçlü ton ilişkisiyle çalışmaları öğretilebilirdi. Bugün birçok cazip ve verimli ara çalışmalardan sonra tekrar dünya müziğine, Asya, Avrupa, Afrika ve Amerikan müziğini kapsayan dünya müziğine doğru bir nehir gibi akıyoruz. Hem de gelecek potansiyeli olan muazzam müzik zenginliği ile ve bu muhteşem müzik dünyasında karşılıklı alışverişte bulunarak. D. Afrika İşleri Konseyi üzerine bir not. W. Alpheus Hunt'ın. Afrika İşleri Konseyi'nin çalışmaları Paul Robson'ın birçok kez açıkça belirttiği gibi onun gönlüne en yakın olan örgütsel alandı. Konseyin 1937 yılında kurulmasında etkin bir rol oynadı ve konseyin sona erdiği 1955 yılına kadar tam 18 yıl faaliyetlerine yürekten katıldı. Bu süre içinde hep örgütün başkanı gibi hizmet verdi. Onun Afrika'nın özgürlük davasına olan sarsılmaz bağlılığı, dünya boyutlarındaki vizyonu, güçlü sesi ve büyük insani ruhu Afrika'nın emperyalist boyunduruktan kurtulmasına destek vermek için konseyin siyah ve beyaz Amerikalıları harekete geçirmede paha biçilmez değerde öneme sahipti. Afrika'nın Paul Robson'un bu hizmetlerinin farkında olduğunu ve takdir ettiğini gösteren bir olay 29 Ocak 1950 yılında Nijerya'daki Aba kentinde 5000 kişinin katıldığı bir törende ona Nijerya Ulusal Kilisesi tarafından Afrika'nın Özgürlük Savunucusu ödülünün verilmesi oldu. Bu ödül onunla beraber şu anda Özgür Ghana'nın başbakanı olan Kwame Nkrumah ve Doğu Nijerya Başbakanı Nnamdi Azikiwe'ye verildi. Afrika İşleri Konseyi uzun yıllar tek başına kaldı çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Afrika halklarının sorunları ve mücadelelerine kendini adamış tek örgüttü. Burada konseyin çalışmalarıyla ilgili detaylı bir hesap dökümü çıkarmayacağız ama bir takım büyük işlerinden kısaca bahsetmek yararlı olacaktır. Konseyin birinci hedefi sağlam kaynaktan doğru haber vermekti. Böylece Amerikan halkı Afrika'nın özgürlük mücadelesinde doğru bir rol oynayabilirdi. Bu noktada konsey basına Afrika haberleri ve arka plandaki bilgileri sundu. İstendiğinde konuşmacı, filmler ve gösteri malzemeleri sağladı. Afrika'daki gelişmelerle ilgili olarak yorum ve haberleri kapsayan aylık bir bülten çıkardı. Sayısız broşür ve olaylarla ilgili raporlar yayınladı. Geniş bir Afrika kütüphanesi ve araştırma kolaylıkları sağladı. Çalışmalarında haber dağıtımı temel iş olmasına karşın konsey sadece bir haber ajansı olarak görev yapmakla yetinmedi. Bilgiyi eyleme dönüştürmenin yollarını aradı. Savaş sonrası Afrika politikasının alacağı şeklin görüşüldüğü 1944 yılından 1955'e ve Bandung'a kadar Afrika halklarının refahı ve özgürlüğü için topluluk liderliğinin verdiği konferanslardan Madison Square Garden gösterilerine kadar konsey birçok eylem programları yaptı ve halk desteği sağladı. Birleşmiş Milletler'in San Francisco'daki kuruluş konferansından başlayarak bu örgütün Afrika ve genel olarak sömürge ülkeleri ile ilgili faaliyetlerini ve politikalarını yakından takip etti. Birleşmiş Milletler adına bir bölgenin idaresi ve sömürgelerin bağımsızlığı gibi konularda Birleşik Devletler Delegasyonu'nun emperyalist eğilimli ve tehlikeli tavırlarına karşı, Güneybatı Afrika'nın statüsü üzerine, İtalya'nın Afrika'daki eski sömürgeleri konusunda ve Güney Afrika Birliği'nde ırkçı yasaların diktası konusunda kamuoyu oluşturdu ve protestolar örgütledi. Nijeryalı bir sendika başkanı konsey yetkililerine şöyle yazdı: "Yoksulluk ve insafsız sömürüye karşı sürdürdüğümüz bu mücadelede Atlantik'in diğer kıyısında dostlar olduğunu bilmek bizi rahatlatıyor ve ilham veriyor." Konseyin çalışmalarından önemli birisi de belki de en etkili ve yaygın olanı acil ihtiyaç durumunda olan Afrikalılara direkt yardım sağlama kampanyaları oluşturmaktı. Bu kampanyaların önemi Güney Afrika'daki Afrika Ulusal Kongresi'nin lideri olan ünlü eğitimci Dr. Zeki Mateurs tarafından ortaya koyuldu. Dr. Zeki Mateurs, Strijdom rejimi demokratik haklar için mücadele eden öncü güçlere karşı topyekün bir saldırıya giriştiğinde 1957 yılında ihanet suçundan yargılanan 156 kadınlı erkekli grubun içindeydi. 1953'te Güney Afrika'da yazan Dr. Mateurs şöyle diyordu: "Bu ülkedeki Afrikalılar sorunlarında direkt olarak pratik yararlar gördüler. 1945'te Güney Afrika Birliği'nin Eastern Cape bölgesine ciddi bir kuraklık vurduğunda yüzlerce Afrikalı, Afrika İşleri Konseyi gibi bir örgüt var olduğu için müteşekkir olma nedenleri vardı. Konsey Amerika'da toplanan muhtelif gıdayı para yardımını sağladı ve gereksinimini olanlara dağıtılmak üzere gönderdi. Bölgedeki çocuk, kadın ve yaşlı birçok Afrikalı yaşamlarını konseyin yardımına borçlular." Bu kampanya ile ilgili olarak eski senatör Harley M. Kilgour 1946 yılında şu açıklamayı yaptı: "Afrika İşleri Konseyi, Güney Afrika'da ve diğer sömürgelerde baskı altında ve açlık içinde yaşayan insanların özgürlüğü ve tam demokratik haklarını korumak için sürdürdüğü büyük kavga ile her Amerikalı'nın samimi desteğini hak etmiştir. Güney Afrika'da açlık çekenler için konseyin sürdürdüğü kampanyayı destekleyen her Amerikalı dünya özgürlüğü için sert bir darbe vurmuş olacaktır." Ancak iki yıl sonra korku ve şüpheden oluşan McCarthy'nin kara örtüsü tüm özgür demokratik ifadeleri boğarken konseyi de resmi bir şekilde damgaladı. Yıkıcı. Ancak tüm ağır engellere karşın çalışma sürdürüldü. Güney Afrika'da adil olmayan yasalara karşı yürütülen kampanya sırasında tutuklanan binlerce insanın ailelerine yardım sağlama ve Mau Mau'larla fesat bir ittifak yapmakla suçlanan Jomo Kenyatta ve Kenya Afrika Birliği'nin diğer önderlerinin yasal savunmalarına ait harcamaları karşılamak için kampanyalar örgütlendi. Bir de W.E.B. Du Bois önderliğindeki Afrika Yardım Komitesi'nin çalışmaları vardı. Du Bois 1949 yılında konseyin ikinci başkanı seçilmişti. Konseyin başarıları arasında Nijerya Enugu'da kömür çukurlarında yaptıkları grev sırasında vurulan 26 madencinin ailelerine para toplamak ve göndermek de vardı. İşte kısaca Afrika İşleri Konseyi'nin temel çalışmaları böyleydi. Örgüt sonunda faaliyetlerini askıya almak için zorlanmasına karşın elde ettikleri yok edilemezdi. Bugün milyonlarca Afrikalı kendi çıkarları için kendi işlerini yürütme kararlılığını gösteriyorlar. Afrika'da kendi kaderini tayin ve özgürleşmenin üzerinde bu kıtada Avrupa ve Amerikan ekonomik ve stratejik hedeflere öncelik verme ahmaklığının farkına varılıyor artık. Yazarın daha sonraki açıklaması. Dimdik Ayaktayım'ın basımından 4 ay sonra Paul Robeson pasaportunu almak için sürdürdüğü uzun mücadeleyi kazandı. 1958 Temmuz'unda yurt dışındaki sahne ve konser gösterilerine yeniden başladı. 1961 yılında başlayan uzatmalı bir hastalık nedeniyle kamu yaşamında emekli olmaya zorlandı ve 1963 Aralık ayında New York'taki evine döndü. Döndükten sonraki ilk beyanatında Zenci basına vermişti: "Here I Stand'i yazdıktan beri geçen 7 yıl siyah topluluk içinde oluşan değişimlerin yorumunu yaptı." Açıklamasının tam metni aşağıdadır. "Önceki gün New York'taki evimin yakınında bir yürüyüşe çıktığım sırada insanlarımızdan biri sık sık olduğu gibi elimi sıkmak için yanıma geldi ve şöyle dedi: 'Paul, seni görmek ne güzel. Dostum, neredeydin? Ne yapıyorsun? Kendini nasıl hissediyorsun? Söyleyecek şeylerin var mı?' Sanki 40 yıldır görüşmeyen eski dostlar gibi beraber yürümeye başladık. Adamın tüm bu sorularını cevaplamaya çalışırken bir tebessümle beraber aklıma geldi ki birçok önde gelen derginin editörleri muhabirlere sordurmak için bana yönelik bir dizi soru listesine sahiptiler. Ancak 8 ay önce Avrupa'dan eve döndüğümden beri herhangi bir kamu açıklaması veya röportaj yapmayı reddetmiştim. Sorun şu: Oldukça uzatmalı bir hastalığın sonucunda dinleniyordum ve sağlığımı kazanmaya çalışıyordum. Kamu içindeki yaşamımı ve faaliyetlerimi henüz sürdüremeyeceğime göre zenci basın aracılığı ile bazı şeyler söylemenin zamanıdır diye düşünüyorum. Birçok kişi sokaktaki dost yabancılar gibi bana ne olduğunu merak ediyorlar. Önce iyileşebilmem için iyi dileklerini ifade eden herkese içten teşekkür ederim. Sizin nazik ilginiz tüm ilaçlardan daha iyi geldi. Mutlulukla söyleyebilirim ki hastalığımın ağır döneminde kaybettiğim kilolarımı yeniden aldım ve daha iyi hissediyorum. Doktorlarım iyileşme yolunda olduğumun garantisini veriyor. Kamu içindeki yaşamından emekli olma sürecini bir dönem daha sürdürmek zorundayım ama tabii ki halkımızın yükselen muazzam dalgasıyla derinden ilgileniyorum. Hepimizin olduğu gibi benim kalbim de binlerce zenci özgürlük savaşçısının ve onlarla beraber ülkenin her yerinde, özellikle güneyde insan hakları mücadelesini sürdüren beyaz arkadaşlarının takdiri ile dolu. Ama taşıdığımız bu gururun yanında beyaz üstünlükçüler Birmingham çocuklarını ve Medgar Evers 3 Mississippi'li genç gibi bizim bazı kahramanlarımızı vahşice katlettiklerinde büyük acıları ve erdemli öfkeyi de beraber paylaştık. Eve döndüğümde uzun yıllar beraber olduğum ve çok sevdiğim insanların artık olmadığını görmek çok acı oldu. Sevgili abim, muhterem Benjamin C. Robson, ben oradan giderken vefat etmişti. Ve uzun süredir beraber çalıştığım meslektaşım, halkımızın önde gelen devlet ve bilim adamı Dr. W.E.B. Du Bois'i geçen yıl Gana'da kaybettik. Şimdi de Ben Davis'in vefatı ile derin acılara gömüldük. Onun özgürlük savaşında baş eğemez cesareti ve fedakarlığı benim için daima parıldayan bir ilham olmuştu. Kıymetli bir dosttu. Binlercesi öldü. Ancak biz hayatta kalanlar daha da kararlıyız. Artık kırbaç istemiyoruz. Bu yokuş yukarı uzun yürüyüşümüzde düşenlerin fedakarca sürdürdükleri yaşamları tamamlanacak. Çünkü gerçekten biz kazanacağız. Zenci Amerikalılar için şimdi özgürlük konusu ulusun ana konusu olmuştur ve tüm dünya halkları bunun nihai çözüme kavuşmasını görmek istiyor. Kitabım Here I Stand'i 1958 yılında yazdığımda ve şimdi tam zamanı dediğimde pek çok insan benim saatimin belki biraz ileri gittiğini düşünüyordu. Belki biraz öyleydi ama şimdi çoğumuz aynı zamanda koşuyoruz. Zenci hareketin gücünü yazmıştım ve bu artık bir fikirden öte ülkemiz boyunca kendimi kanıtlayan bir gerçekliğe dönüştü. Kitle militanlığı ve kitle eylemi olgusu zenci yaşamı için artık çok radikal sayılmıyor. Siyah Amerikalıların özgür dünya için mücadele yurtta başlar gerçeğini görmeleri gerekir fikri. 1949'da Paris'te söylendiğinde çarpıcı bir görüş olarak ele alındı ama artık bizim toplumlarımızda bu görüşe itiraz edilmiyor. Eşit haklar için sürdürülen sıcak yaz mücadelesi halkımızın gözünde dışarıdaki soğuk savaşın yerini aldı. Önde gelen zenci sanatçıların şarkıcılar, aktörler, yazarlar, komedyenler, müzisyenler özgürlük mücadelesinde aldıkları aktif ve çoğu zaman da kahramanca rolleri görmek beni özellikle cesaretlendiriyor. Bugün açıkça konuşmayan zenci sanatçının doğru yapmadığı düşünülüyor ve hatta beyaz izleyicilerin çoğu zenci sanatçının oldukça tartışılabilir ve olmak için her hakka sahip olduğu olgusunu kabul ediyorlar. Evet, bu değişiklikleri görmek çok güzel. Aynı zamanda zenci liderlik arasındaki program ve kişilik farklılıklarına karşın tüm güçlerin ve görüşlerin birleşik cephesi fikrinin zemin kazanması da cesaret verici bir durum. Hedeflerimize ulaşabilmemizden önce yapmamız gereken daha çok, pek çok şey var. Ancak henüz teşekkürler Tanrım, sonunda özgürüz diye şarkılar söyleyemiyorsak da kesinlikle hep beraber teşekkürler Tanrım, bu yolda ilerliyoruz. Paul Robson, New York, 28 Ağustos 1964. 29. ayrımın sonu, sayfa 329.